Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin Bed'ül Halk, Yaratılışın Başlangıcı bölümünde idik. Burada cehennemle ilgili baptayız. Geçen bölümde ayet-i kerimeleri burada zikretmiştik. Şimdi de hadis-i şeriflere geldi sıra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor Ebu Zer Hazretleri, bir yolculuk esnasında serinliği bekle buyururlar. Yani namazı, öğle namazını biraz, öğlenin sıcağın şiddeti geçinceye kadar, biraz serinleyeceğe kadar bekle buyururlar. Bir süre geçti sonra yine serinliği bekle buyururlar. Bu şekilde tepelerin gölgeleri eteklerine düşene kadar vakit geçti. Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namazı serinlik vaktine kadar erteleyin. Çünkü bu aşırı sıcaklar adeta cehennemin bir yalazıdır. Cehennemden bir nefestir adeta. Cehennemden gelen bir esinti gibidir. Onun için öğle namazını çok sıcak olduğu zamanlarda biraz serinlik vaktine tehir etmek sünnet oluyor. Ama sıcak olmadığında normal vaktine, ilk vaktine kılmak daha faziletli oluyor. Burada Efendimiz o sıcakların cehenneme benzediğini ifade ediyor. Yani cehennemin varlığından bahsetmiş oluyor. Yine benzer bir hadis-i şerifte namazı serinlik vaktine kadar erteleyin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu aşırı sıcaklar adeta cehennemin bir yalazıdır. Cehennemin bir alevidir. Diğer bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Cehennem Allah'a derdini yanarak, Rabbim kendi kendimi yiyip tüketiyorum. Yani ateş o kadar kuvvetli bir ateş ki ateş ateşi yiyor, yakıyor. Bu derece şiddet. Bu da cehennemin şiddetini gösteriyor. Allah Teala ona biri yazın, diğeri kışın olmak üzere rahatlaması için iki defa nefes almasına müsaade etti. İşte yazın hissettiğiniz en yüksek sıcaklık ve kışın hissettiğiniz en düşük soğukluk bu sebepledir. Bu da manası anlamak zor, anlamanın zor olduğu hadis-i şeriflerden bir hakikaten. Ama kışın cehennem iki türlüdür. Birisi sıcaklık, çok sıcak olan, ateş olan cehennem. Birisi de zemherir Kur'an-ı Kerim'de geçen çok soğuk olan cehennem. Cehennem çok sıcak, çok soğuk yerleri var. Türkçemizde de kullanılır. Zemheri kullanılır. Çok soğuk olan günler için, kış günleri için. İşte iki nefes. Demek ki cehennemin çok sıcak olduğu, sıcaklığını attığı bir vakit var. Sıcak dünyaya yansıyor. Belki cehennem o nefesle rahatlıyor. Dünyada bir sıcaklık oluyor. Veya o dünyadaki o sıcaklık o şeyi temsil ediyor. Onun çok sıcaklığını. Bir de soğuk, kışın çok soğuk olduğu vakitler. Bunların cehennemin iki nefes alma vakitleri olduğu ifade ediliyor. Ebu Cemre Eddubai anlatıyor. Mekke'de Abdullah İbni Abbas ile oturuyordum. O esnada beni ateş bastı. Sıcak. Ateşi yükseldi. Abdullah İbni Abbas bana şöyle dedi. Zemzem suyu ile serinlemeye çalış. Ateşini düşür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu hararet adeta cehennemin bir yalazıdır. Hararetlenince su ile veya zemzem suyu ile ateşinizi düşürüp serinlemeye çalışın buyurdu diyor. Demek ki bugün de hastalara, işte hastaların alnına, koltuk altına ıslak bez koymak bundan geliyor. Bu sünnetin bir devamı. Peygamber Efendimiz'e ateş yükseldiği zaman suyla hararetinizi indirin diyor. O cehennemin ateşindendir diyor. Bir bağlantı var demek ki cehennemin ateşiyle dünyadaki ateşler arasında. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem humma hastalığıyla ilgili. El humma min fevri cehennem. Humma ateş yükselmesi, hastalık adeta cehennemin fokurdamasından ileri gelir. Su ile bu harareti giderip serinlemeye çalışın buyuruyor. Yani ateş yükselince onu suyla gerek serin bir ılık bir duş alarak gerekse ıslak bez koyarak yüksek ateşi serinletmek gerektiğini ifade ediyor. Yine diğer hadis-i şerifte humma ateş, hararet cehennemin yalazındandır, cehennemin bir nefesidir adeta. Hararetlenince su ile serinlemeye çalışın buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine benzer bir hadis-i şerif. Hararet adeta cehennemin bir yalazıdır. Hararetlenince su ile serinlemeye çalışın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin dünyada yararlandığınız bu ateşiniz cehennem ateşinin 70 parçasından biridir. Dünyada istifade ettiğimiz ateş, dünya ateşi cehennemin 70 cüzünden biridir. 70'te biridir. Efendimiz'e soruyor ashab-ı kiram. Ey Allah'ın Resulü, cehennem ateşi sadece bu bir parçadan ibaret olsaydı yine yeterdi. Yani 70'te bir, bunun 70 katı değil, şöyle insanı dünyadaki ateşe atsalar o bile azap olarak yeter. Cehennem ateşi olmadan dünyadaki ateşe atılsa bir insan, o bile insanı ne kadar acı verir hakikaten, ne kadar ızdıraf verir, bu da yeterdi diyorlar. Bu bile çok, ama cehennem demek ki bunun 70 katı daha şiddetli diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyuruyor. Fakat cehennem ateşi dünya ateşlerinden 69 parça daha fazladır. 69 kat daha fazladır ve her bir parçası onun kadar etkilidir. Yani her 69'da bir dünya ateşleri kadar tesirlidir, büyüktür. Hatta bunu şöyle de düşünmek lazım. Dünyadaki küçük bir ateş değil, dünyadaki bütün ateşleri bir araya getirse nasıl bir ateş ortaya çıkar? Bütün yanacak şeyleri yaksak, bütün gazları, odunları hepsi yansan dünyada nasıl büyük bir ateş ortaya çıkar? O ateşi dünya ateşi olarak düşünmek lazım. Cehennemi de onun 70 katı olarak düşünmek lazım. Bu tür bunu anlatan rivayetlerde var. Bu sebeple cehennem ateşinin hakikaten çok şiddetli oldu. Bundan Allah'a sığınmak gerektiği ortaya çıkıyor. Her cehennemden bahsedildiğinde cehennemden Allah'a sığınmak gerekiyor. Biz de Allah'a sığınırız cehennemden. Cenab-ı Hak korusun cehenneme düşmekten, oraya girmekten, oraya hiç girmeden, hesaba çekilmeden, hesapsız, azapsız cennete giren bir gruptan bahsediliyor. Peygamber Efendimiz'in ümmetinden 70 bin kişinin, sonra bu 70 bin kişiye bir 70 bin, her biri 70 bine, her bir kişiye 70 bin kişi daha veriliyor Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak. Bunlar hesapsız, azapsız cennete gireceği ifade ediliyor. Cenab-ı Hak bizler de inşallah onlardan eylesin. Hiç cehenneme girmeden, hiç azap görmeden cennete girmeyi nasip etsin. Çünkü cennet temiz insanların yeri. Oraya tıyb olan, tıbtum fethuluhe halidin. Dünya hayatında temiz, hoş bir hayat yaşadınız diyor. Melekler selamun aleyküm tıbtum fethuluhe halidin. Dünyada hoş, temiz bir hayat yaşarsa insan, günahlara bulaşmadan, hak hukuka bulaşmadan, ibadetlerini ihmal etmeden, bu temizlikle cehenneme hiç uğramadan cennete girmesi mümkün. Ama kirlendiyse, ibadetlerinin tam yapamadığı eksikleri varsa, hak hukuktan yedikleri olduysa, günahlardan kurtulamadıkları olduysa, istiğfar da etmediyse, affedilmediyse, o kirlerinde arınması gerekiyor. Onlar arınmadan da cennete girmek mümkün değil, söz konusu değil. Bu sebeple Cenab-ı Hak affetmese eğer cehennemde o günahlardan arınmak gerekiyor. Cenab-ı Hak ondan korusun, günahlarımızı affetsin, günahlarımıza istiğfar edelim, tövbe edelim. Cenab-ı Hak affetsin. Bu şekilde inşallah azapsız, hesapsız cennete girenlerden eylesin bizleri kıymetli dinleyenler. Üsame bin Zeyd radıyallahu anha diyorlar ki Hazreti Osman zamanında gidip de Hazreti Osman'la bir konuşsan diyorlar. Yani bazı insanların memnuniyetsizlikleri var. O konuları konuşsan, bir düzelme olsa diye. Şu kişiyle gidip konuşsanız nasıl olur diyenlere o da diyor ki onunla konuştuğumda konuşulan her şeyi siz de duyacaksınız. Baş başa görüşecek olursak kesinlikle fitne kapısını ilk açan kişi konumuna düşmeme sebep olacak konular üzerine konuşmayacağım. Diyor ki siz zannediyor musunuz ki benim her konuştuğum şeyi siz duyuyorsunuz, biliyorsunuz. Öyle değil diyor. Ben sizin duymadığınız, görmediğiniz şekilde de onunla konuşuyorum. Yani ben gizli gizli onunla konuşuyorum diyor. Siz beni konuşmuyor zannetmeyin. Ben onunla gizlice konuşmayı daha çok tercih ediyorum. Niçin? Sebebi ne? Fitne kapısını ilk açan olmamak için. Fitne nedir? idare edilen normal vatandaşın idareciye karşı açıktan diğer insanların karşısına karşı gelmesi, itaatten çıkması, onu görerek diğer insanların da bu şekilde itaatsizliklere heveslenmeleri, itaatsizliklere cesaret göstermeleri. Bu büyük bir fitne olarak görülüyor. Yani devlet başkanının bir küfrü, çok açık bir küfrü olmadıkça, büyük zulümleri olmadıkça onun ufak tefek hatalarına göz yummak, onlar için dua etmek, ikaz etmek ama usulünce ikaz etmek gerektiği ifade ediliyor. Burada Üsame radıyallahu anh'ın yaptığı gibi gizlice bunu eğer insanlar içerisinde yaparsan, işte sen şu hata yapıyorsun gibi idareciyi vatandaşlar arasında küçük düşürürsen, ona karşı bir isyan havasına girersen bu bir fitne kapısının açılması manasına geliyor. Bu fitne kapısını ilk açan olmayacağım diyor. O zamana kadar böyle bir kapı henüz açılmamış. Ben de bunu ilk açan olmayacağım diyor Üsame radıyallahu anh. Ben onun için diyor gizli gizli konuşuyorum. Hazreti Osman'la onu ikaz ediyorum buyuruyor. Sonra da şöyle devam ediyor. Ben Peygamber Efendimiz'den bir hadis-i şerif işittim. Onu duyduktan sonra artık diyor, İnsanların makamına bakarak şu insan çok hayırlıdır, şu insan çok iyidir, üst makamdaki insanlar için çok hayırlı olduklarını söyleyecek değilim diyor. Yani önde olan, her önde olan insan bütün kendisine tabi olanlardan hayırlıdır manasına gelmez bu diyor. Ve o Efendimiz'den duyduğu hadis-i şerifi anlatıyor. İnsanlar da soruyorlar. Diyorlar ki Efendimiz'den duyduğun o hadis neydi acaba, meraklanıyorlar. Diyor ki Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduklarını işittim. Kıyamet gününe bir adam getirilir ve cehenneme fırlatılır, atılır. Ateşte içindeki organları eriyip akar. Yani o kadar ateşteki ızdıraptan, azaptan, azabın şiddetinden insanın içindeki organlar dışarı çıkar. Bu kişi tıpkı bir dolap beygiri gibi döner durur. Dolaplar olur eskiden. Kuyudan su çekmek için veya nehirden kenara su akıtmak için, o çarkı döndürmek için beygir dönüyor. Bir daire çizerek devamlı dönüyor. O insan da bu şekilde daire çizer vaziyette döner. Cehennemlikler onun etrafına toplanırlar. Ve hey, sen ne yaptın da bu hallere düştün? Sen bize iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaz mıydın diye sorarlar. Ya sen, biz tanıyoruz. Sen dünyada önde giden bir insandın. Hocaydın, alimdin, önde insanlara nasihat ederdin. Makam mevki sahibiydin, insanlara direktifler verirdin, emirler verirdin. Şunu yapın, şunu yapmayın, şu iyidir, şu kötüdür diye bilgi verirdin. Ders verirdin, sen böyle bir adamdın ama ne haller düşmüşsün, niye böyle oldu derler diyor. O da der ki evet diyor, ben size iyilikleri emrederdim ama kendim yapmazdım. Yani size derdim ki şu iyidir, bu iyidir, kendim onlara yapmazdım. Size kötülükleri yasakladım, şu kötüdür, bu kötüdür, şunu yaparsanız günahtır, şu haramdır derdim, nasihat ederdim, bilgi verirdim ama kendim onları yapardım. Onun için bu hallere düştüm diyor. Demek ki dış görünüşe bakmamak gerekiyor. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz demişler. Demek ki insanın konuşmasından daha çok yaptığı işlere, amellerine bakmak gerekiyor. Konuşmasına, bulunduğu mevkiye bakmamak gerekiyor. Bunu hatırlatıyor Üsame radıyallahu anh. Bu hakikaten hepimiz için geçerli bir husus. Bilhassa bizim gibi bu şekilde ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri anlatan, anlatmaya çalışan, ders veren insanlar için Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Bu duruma düşmekten, Cenab-ı Hak cümlemizi bu durumlara düşmekten korusun kıymetli dinleyenler. 11. bölümde, 11. bapta İblis ve ordularının özellikleri. Sıfatu İblis ve cunuduhu. Sıfatu İblis ve cunudihi. İblisin ve ordularının özellikleri, vasıfları. Bununla ilgili bölüme geldik. Şeytanlarla, iblisle ilgili ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, onlar meleği âlâ yükselip dinleyemezler ve her taraftan bombardımana tutulurlar. Onların üzerine şihaplar, alevler atılır. Dinlemeye kalksalar kovulup atılırlar. Hem onlar için devamlı bir azap vardır. Saffat suresi 8 ve 9. ayet-i kerimeler. Cinler gökyüzünden bilgi çalmaya çalışıyor şeytanlar. Onların Cenab-ı Hak kovulduklarını bildiriyor. Bazı kahinler vardır insanlar içerisinde. Gaybı bildiklerini iddia ederler. Onlara inanmamak gerektiği buradan anlaşılıyor. Onlar işte bize bilgi geliyor derler. Biz geleceği biliriz, olacakları biliriz, görmediğimiz şeyleri biliriz gibi iddiaları olabilir. Onlar cinlerden bilgi almaya çalışırlar. İşte onların da sıhhatli bir bilgi alamadıkları, bilgi almak istediklerinde kovuldukları, atıldıkları bildiriliyor ayet-i kerimede. Bir kırıntı, bilgi kırıntısı bulsalar ona işte 99 da yalan katarak, %99'u yalan, %1'i doğru olabilir. O doğru çıktığında insanlar %99'u da yutmuş oluyor, kabul etmiş oluyorlar. İşte kahinlerin, bu tür insanları aldatan insanların durumu bu. Ayet-i kerimede bu ifade edilmiş oluyor. Diğer ayet-i kerimede alçak ve kovulmuş olarak çık oradan diyor Cenab-ı Hak şeytana, iblise. Onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım. İblis, şeytan, Adem Aleyhisselam'ın zellesine sebep olmuştu cennette. Cenab-ı Hak onu cennetten, rahmetinden kovdu. Bundan önce daha Adem Aleyhisselam yaratılırken ona secde etmemişti. Cenab-ı Hakk'a isyan etmişti. Cenab-ı Hak onu cennetten kovmuştu. Çık oradan, alçak ve kovulmuş olarak çık oradan buyuruyor. Dünyaya indiğimde şeytan da diyor ki ben de diyor senin kullarını saptıracağım. Cenab-ı Hak da sana diyor ihlaslı kullarım inanmazlar. Sana ancak nefislerine uyan kullarım inanırlar. Kim de diyor sana tabi olursa onlarla, seninle, senin zürriyetinle onlarla cehennemi dolduracağım buyuruyor Cenab-ı Hak. A'raf suresi 18. ayeti kerimede şeytana uymanın zararını burada görmüş oluyoruz. Cenab-ı Hak baştan söylüyor. Şeytana uyanları ben diyor cehenneme dolduracağım buyuruyor. Şeytanla ilgili Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kelimelerden birisi merid kelimesi var. Azgın, inatçı manasına geliyor. Mütemerrit kelimesi de aynı manaya geliyor. Bununla ilgili ayet-i kerimede şöyle geçiyor. Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar. Yani müennes isimler verdikleri putlara tapıyorlar ve onlar aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. Aslında şeytana tapıyorlar. Şeytan onları yönlendiriyor, putlara yönlendiriyor. Şeytana tapmış oluyorlar. İnatçı şeytan. Burada merid kelimesi geçiyor. Yine diğer ayet-i kerimede bu Nisa suresi 117. ayet-i kerime. Hac suresinin 3. ayet-i kerimesinde öyle insanlar vardır ki hiçbir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur. Her azgın ve inatçı şeytanın peşine takılır. Şeytanın vasıflarından birisi inatçı, azgın olması. İnsan ona takılmaması gerekiyor. Ona uymaması gerekiyor. Yine şeytan felübetti künne diyor. Senin kullarından bir pay alacağım diye. Bununla ilgili ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor. Senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Yani insanları saptırıp kendi yoluma onları sokacağım diyor şeytan. Mutlaka onları saptıracağım. Onları bir takım temennilerle oyalayacağım. Temenniler, ümitler, şöyle güzel günler olacak, şöyle eğleneceksin, şöyle zengin olacaksın, şöyle işte üstün olacaksın gibi şeytan devamlı temenniler verir insana. O temennilerle insan da doğru yoldan sapar. Onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Yani hayvanların putlara kurban edilmesi, değişik inançlara vesile edinilmesi, onlar arasında değişik inançlar, bid'atler, küfürler, şirkler ortaya çıkaracağım diyor şeytan. Her kim Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir. Cenab-ı Hak da diyor ki şeytanı dost edinen sapıtmıştır, kaybetmiştir, ziyana uğramıştır. Onu dost edinmeyin. O şekilde şeytana karşı insanları uyarıyor Cenab-ı Hak. Yine Allah Teala şöyle buyurdu. Onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvari veya piyade olarak bütün kuvvetlerini toplayıp onların üzerine yürü. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Demek ki şeytanın askerleri var. Çalışıyor yani. Şeytan insanları saptırmak için bu sebeple uyanık olmak gerekiyor. İnsanların mallarına ortak oluyor, evlatlarına ortak oluyor. Bol bol vaatlerde bulun onlara. Şeytan bu onları aldatmaktan başka ne vaat eder ki? Şeytanın vaatleri hep aldatıcı vaatler hakikaten. Dünyada şöyle rahat yaşayacaksın diye sanki ebedi kalacakmış gibi insan bir bakıyorsun aniden ölveriyor. O şeytanın vaatleri işte bir hayır yapmak istediğinde, infak etmek istediğinde fakirlikle korkutuyor. Aman fakir düşersin diye. Bu tür şeytanın menfi ve müsbet vaatlerine kanmamak gerekiyor. İsra suresi 64. ayet-i kerimede de bu şekilde Cenab-ı Hak şeytanın insan üzerine saldıracağını sesiyle, ordularıyla, askerleriyle, onun her türlü imkanını kullanacağını, insanlarla uğraşacağını bildiriyor. Onların mallarını, evlatlarını, yani mallarını Allah yolunda İslam'ın emrettiği şekilde kullanamıyor insan. Evladını İslam'ın emrettiği şekilde yetiştiremiyor. Ona o şekilde muamele edemiyor. Bütün bunlar şeytanın o işe karışmasıyla oluyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor hakikaten. Diğer ayet-i kerimede, bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Benden üstün kıldığın adam bu mu diyor şeytan Adem Aleyhisselam için. Eğer kıyamet gününe kadar bana bir mühlet versen mutlaka onun soyunu pek azı dışında kumandam altına alırım. İsra Suresi 62. Yani Adem Aleyhisselam'ı küçümsüyor. Kibir sıfatı burada ortaya çıkıyor şeytanın. Bana diyor eğer mühlet verirsen onun neslini saptırırım diyor kıyamete kadar. Ve insanlarla mücadeleye başlıyor. Bu sebeple uyanık olmak, şeytanın ivalarını, aldatmalarını, vesveselerine kanmamak gerekiyor. Cenab-ı Hak şeytandan korusun. Euzubillahimineşşeytanirracim demek gerekiyor. Bunu her zaman söylemek, bunu bilinçli, şuurlu bir şekilde söylemek gerekiyor. Hadis-i şeriflere geldiğimizde Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz'e sihir yapıldı diyor. Hatta bu yüzden bazen aslında yapmadığı bir şey yaptığını zannediyordu. Kısa bir süre devam etmiş bir sihir. Yahudilerin bir sihir yaptığı söz konusu Peygamber Efendimiz'e. Bir gün dua üstüne dua etti, sonra şöyle buyurdu. Ayşe sen de hissettin mi? Allah Teala bana rahatsızlığımı giderecek, şifa bulmamı sağlayacak yolu gösterdi. Efendimiz bir gün dua ediyor Allah'ım şifa ver diye. Cenab-ı Hak şifa yolunu gösteriyor. Yanıma iki kişi geldi. Bunlardan biri baş ucuma, diğeri de ayak ucuma oturdu ve konuşmaya başladılar. İki melek geliyor. Bu şekilde Efendimizin şifasını bildiriyorlar. Bu zatın hastalığı, rahatsızlığı nedir diyor birisi. Öbürküsü kendisine sihir yapılmış diyor. Ha, Peygamberimiz sihir yapıldığını öğrenmiş oluyor kendisine o rahatsızlığı. Peki bu sihri ona yapan kim? Lebid İbnül Asam. Yahudi, münafık bir Lebid bin Asam varmış. Medine'de o yapmış. Büyüyü neyle yapmış peki? Bir tarak, saç ve sakal tarantısı. Efendimizin saçından sakalından teller elde etmiş, tarak almış. Erkek hurmanın kurumuş çiçek kapçığı. Çiçek kapçığını erkek hurmanın almış. Bu şekilde demek ki sihir malzemeleri onlarla yapmış. Büyü yaptığı bu parçalar şimdi nerede diye soruyor diğer melek. Zervan kuyusunda. Medine'de Beni Zürek denen bir bahçede bulunan, bu kabilenin bahçesinde bulunan Yahudilere ait bir kuyu, Zervan kuyusu. O kuyunun suyun dibinde taşların altına yerleştirmiş. Yani şeytanın aklına gelmeyecek bir şey hakikaten. O malzemeyi bulmadan da o büyüyü çözmek mümkün olmuyor. Yani onu normal bir yere saklamıyor. Gitmiş ta kuyunun içine, suyun altında, taşın altına saklamış. Nereden aklına gelir? Nereden bulursun onu yani? Kuyunun taşlarını karıştırsan, başında arasan, suyun altını araması insan aklına gelmez. Ancak bir vahiy ile bu bildiriliyor işte. Peygamber Efendimiz'e bu şekilde iki melek gelerek Cenab-ı Hakk'ın verdiği bilgiyi Efendimiz'e ulaştırmış oluyor. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kuyuya gitti ve döndüğünde bana o kuyudan sulanan hurma ağaçlarının uçları adeta şeytanların başlarına benziyordu dedi. Şeytanın başı gibi olmuş yani. Öyle tesirli bir büyü yapmış ki Yahudi çıfıtı Efendimiz'e. O büyüyü koyduğu yerde o kuyudan sulanan hurma ağaçlarının çiçekleri bile, uçları bile şeytan başına dönmüş. O ağaçlar bile etkilenmişler ya. Ben kuyudan o büyüyü çıkarıp çözdünüz mü diye sorunca şöyle buyurdu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet çıkarıyor o kuyudan. Hatta bazı rivayetlerde sahabilerini gönderiyor. Onlara çıkarttırıyor bunu. Bir rivayette de demek ki bu rivayette de çıkardınız mı o kuyudan çıkarılmadığını ifade ediyor o büyü malzemelerinin. Hazreti Ayşe validemiz çıkartsaydınız diyor. Hayır diyor. Allah beni bu rahatsızlıktan kurtarıp bana şifa verdi. Ben sihir yapılan bu parçaların insanlara zarar vereceğinden, insanlar üzerinde şerri yayacağından, bir fitne çıkaracağından da korktum diyor. Endişe ettim. Onun için diyor çıkarttırmadı ve kuyu kapatıldı. Kuyunun üzeri kapatılıyor. Veya bir manaya göre de bu adamı insanlar içinde rezil etseydin, ortaya çıkartsaydın, açıklasaydın manası veriliyor. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki madem bu sana büyü yapan insanın kim olduğunu Cenab-ı Hak sana bildirdi. Onu ilan et. İnsanlar içerisinde rezil et, cezalandır diye Peygamber Efendimiz'e artık bunu yapmadım diyor. Allah bana şifa verdi. Artık ben de onu cezalandırmadım ve bu şekilde de insanlar arasında bu şerrin iyice yayılıp duyulmasını da istemedim. Yani böyle bir şey duyulur, iyice şer yayılır ortaya diye. Bu fitnenin de kapanmasını istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer hadis-i şerifte burada işte şeytanların başlarından bahsedildiğini, demek ki çirkin bir görünüşe sahip şeytanların başları, o ifade edilmiş oluyor bu hadis-i şerifte. Diğer bir rivayette Ebu Hureyre Hazretleri şöyle buyuruyor, Peygamberimizden naklediyor. Sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun ensesine, ense köküne 3 düğüm atar. Ve her düğümü attıkça önünde uzun bir gece var. Haydi uyu der diyor. Yat uyu. Kişi uyanıp Allah'ı zikrederse bu düğümlerden biri çözülür. Kalkıp abdest alırsa ikincisi namaz kıldığında da düğümlerin tamamı çözülür. Böylece o kişi dinç ve huzurlu bir şekilde sabaha kavuşur. Uyandığında rahat bir şekilde kalkar. Aksi halde uyuşuk, tembel ve huzursuz bir halde sabaha girer. Demek ki sabaha kalkarken, sabah namazına, uykudan uyanırken buna dikkat etmek gerekiyor. Şeytan gece insanı uyutmak için uykuya ağırlık veriyor. 3 düğüm atıyor. Yat uyu daha çok var sabaha diyor. Onu kalkmasını engellemeye çalışıyor. İnsan uyandığında Allah'ı zikrederse, Bismillah derse, bir elhamdülillahillezî ahyâna ba'deme emâtena ve ileyhin nüşûr, bizi ölümden sonra tekrar hayata döndüren Allah'a hamdolsun, nihai dönüş de onadır, bu duayı okursa, böyle bir zikir Allah'a zikrederse düğümlerden biri çözülüyor. Kalkıp abdest alırsa ikincisi çözülür. Namaz kılarsa üçüncüsü çözülür. Demek ki bu teheccüd namazı da olabilir, sabah namazı da olabilir. Bu şekilde sabah huzurlu bir şekilde, dinç bir şekilde çıkar insan. Ama böyle yapmaz, namazı geçer, güneş üzerine doğar, o şekilde uyanırsa, kalkarsa o zaman da uyuşuk bir şekilde başlamış olur. Böyle canı sıkkın, huzursuz bir şekilde güne başlamış olur. Neşeli bir şekilde başlayamaz. Bu da şeytanın insan üzerindeki tesirlerinden birisini gösteriyor. Onun ilacının da çaresini de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmiş oluyor kıymetli dinleyenler. İnşallah bu bölüme gelecek programda kaldığımız yerden devam ederiz. Yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.